Ayrım 7. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 92. 16. Bölüm. Şov 2 gün sonra gözleri yaşlı olan Anna'ya hoşça kal öpücüğü verdi. Şov, bir düğün tarihi belirlemeliyiz dedi. Anna garipsercesine ona baktı. Evet, tabii ki. Şov kiralık bir arabayla oralardan uzaklaştı. Ancak havaalanına gitmiyordu. Malahide Kalesi'ne uğrayacaktı. Malahide, Gaelgide, denizin kaşı anlamına gelmektedir. Kale, Dublin Körfezi'nin kuzey ucundaki Howth Yarımadası'na konuşlandırılmıştır. Ufak bir tümseyin üzerine inşa edilen kale etrafındaki sulara hakimdir. Çünkü eski zamanlarda düşmanlar sık sık botlarda kenti yağmalamaya ve insanları katletmeye gelmekteymiş. Shaw ise şimdi kale topraklarındaki engin arazilerden geçiyordu. Yerel takımlar bu arazilerde rugby ve kriket oynuyordu ve de etrafta balta sallayan yağmacılar yoktu. Avro vererek giriş ücretini ödedikten sonra İrlanda'nın en eski kalesine girdi. Kale orta çağın kalelerinin özelliklerini yansıtıyordu. Sağlam taşlarla örülmüştü. Heybetli yuvarlak kuleleri vardı. Sert tenini sarmaşıklar sarmıştı. 1185 yılından 1970'lere kadar Talbot ailesinin mülkiyeti olmayı sürdürmüştü. Şov devam eden turun bitmesini bekledi. Daha sonra ufak tefek zayıf olan ve az önce kalabalık bir turist grubunu, Malahide Kalesi'ni, Talbot ailesini, Boyne Savaşı'nı, kaybolan Bakire'yi ve Muzip Pak'ta dahil olmak üzere kalenin dört hayaletini anlatan kadının yanına gitti. ''Merhaba Leona.'' Kadın ilk başta tereddüt etti, ancak daha sonra arkasını dönüp doğrudan Şov'a baktı. Leona Bartaroma 60 yaşlarındaydı. Uzun saçları halen koyu renkliydi. Yüzü çoğunlukla pürüzsüzdü. Dudaklarına teline yakışır şekilde açık kızıl bir ruj sürmüştü. Hiçbir şey söylemeden Şov'u kolundan tuttu, onu hızlıca küçük bir odaya götürdü ve kapıyı kapattı. Söylemek için kendini zor tuttuğu şeyi söyledi. ''Burada ne halt ediyorsun?'' ''Beni gördüğüne sevinmedin sanırım.'' ''Ya Frank öğrenirse?'' ''Senin sayende Frank nerede olduğumu her zaman biliyor.'' Şov parmağını sağ tarafına bastırdı. ''Bunun için buraya geldim.'' Leona yan taraflarına çocuk melek figürlerinin oyulduğu küçük tahta bir masanın arkasına geçip oturdu. ''Ne demek istediğini anlamadım Şov. Hiçbir zamanda seni anlayamıyorum. Bunu çıkarmanı istiyorum. Ben emekli oldum, rehberlik yapıyorum. Artık ameliyat yapmıyorum.'' Şov masaya yaklaştı. ''Son bir kez daha ameliyat yapabileceğine inanıyorum.'' İmkansız diyen Leona masasının üzerindeki kağıtları düzenlemeye başladı. ''Bir şeyi çok fazla istiyorsan imkansız diye bir şey yoktur.''
''Aptalın tekisin.''
''Yakında emekli oluyorum Leona, bunu çıkarmanı istiyorum.''
''Öyleyse başka birisini bul.'' diyen Leona, odanın bir yerinde cerrahlıktan anlayan başka biri varmışçasına elini savurdu.
''Sen Leona, bunu senin nasıl yerleştirdiğini biliyorum, yanlış bir şekilde çıkarılırsa.'' Kadının esmer yüzünün soluklaştığı belli oluyordu.
''Neden bahsettiğini bilmiyorum.''
''Dirk Landre, Leona, onu hatırlıyor musun?'' Adam vücuduna yerleştirilen şeyi çıkarttırmaya çalıştı. Parçalarının tamamını daha bulamadılar.
Landrul da benim yanıma geldi. Ona da sana söylediğim şeyi söyledim. Olmaz.
Peki ya Frank onay verirse? Şov başını kadına doğru uzat. O zaman olur mu?
Leona alay edercesine, Frank'in böyle bir şeye onay vereceğini mi sanıyorsun dedi. Bir türlü anlaşamadığınızı duydum. Gülümsedi. Emeklilik mi? Şov, senin mesleğinde emeklilik diye bir şey söz konusu olamaz.
Evleneceğim, iki görevi daha tamamlayacağım ve işi bırakacağım.
Leona şüpheci bir tavırla, sen de evlilik mi dedi?
Evet, neden? Benim gibi insanların evlenemeyeceğini mi düşünüyorsun? Ömrümün 6 yılını ölümle burun buruna geçirdim, yoruldum, bıktım.
Leona daha sakin bir şekilde, ''Bu son 6 yılda neler yaptığını biliyorum.'' dedi. ''Almış olduğun riskleri de biliyorum.''
Bir anlığına duraksadı.
''Kadının adı ne?''
''Ne?''
''Nişandın diyorum, adı ne?''
''Anna.''
Ben de bir zamanlar evliydim diyen Leon'a ellerine baktı. Onu çok seviyor musun?
Sevmesem onunla evlenmeyi düşünmezdim.
Leon'a uzunca bir süre sessizce durdu. Bu sırada Shaw da ona bakıyordu.
Frank onay verirse çıkarırım.
Peki işim bitince yaşamıma aynen devam edecek miyim?
Leon'a her ameliyat belli ölçüde risk barındırır diyerek sözlerine başladı. Daha sonra da bir şey olmaz dedi.
Shaw doğruldu. Duymayı istediğim şey de buydu. Görüşürüz dedi ve yola koyulmak için arkasını döndü.
Anna nereli?
Almanyalı.
Alman kadınların iyi hanımlar olduğunu duymuştum.
Shaw ardından kapıyı yavaşça kapattı. Şimdi yapması gereken tek şey Frank'i ikna etmekti. Bir de önündeki birkaç gün boyunca hayatta kalmaktı.
3 saat sonra İrlanda denizinden İngiltere'ye giden yüksek hızlı bir katamarana bindi. Yolculuğu başlamıştı. Normalde Dublin'den Edinburgh'a uçakla giderdi. Ancak kendisine verilen talimatlar çok netti. Feribota bin. Daha sonra Holyhead'de Galler'den Londra'ya giden ekspres trenine bin. Oradan da İskoçya'nın başkentine giden yataklı trene geç.
Shaw böylece sabaha karşı oraya varacaktı. Oysa Dublin'den doğruca Edinburgh'a giden bir uçak yolculuğu 1 saat dahi sürmezdi.
Katamaran'ın oturma salonunda sağ tarafta bir duvara bitişik olarak duran 3. masaya oturdu. Masanın üstünde bir lamba vardı. Lambayı kapattı, açtı ve tekrar kapattı. Kendisine verilen talimat bu yöndeydi.
Bekleme aşamasına geçince Anna'nın yazı yazdığı kitabı açtı. Anna mesajını Fransızca olarak yazmıştı. Shaw yazılan şeyi çevirebilecek kadar Fransızca biliyordu. Kısa ve basit bir cümleydi ama Shaw'a bir balyoz gibi darbe indirmişti.
Gerçek aşk güven ister.
Shaw yavaşça kitabı kapatırken içgüdüsel olarak başını kaldırdı. Lamba ile verdiği sinyali alan bir adam ona doğru geliyordu. Bu işler hep böyle olurdu.
17. Bölüm.
Shaw Edinburgh'a vardı ve tren istasyonundan Northbridge'in bir ucunda olan Balmoral Oteli'ne kadar yürüdü. Anna'nın kitabına yazdığı söz beynini dağlamıştı. Gerçek aşk güven ister. Sabah saat 3 gibi Anna ile kurabileceği hayatı ve aileyi düşünerek uykuya daldı. Belki de bu yüzden her şey tekrar başladı.
Anne, annem nerede?
Kapa çeneni seni gerizekalı, annen falan yok senin.
Kabustan yeni uyanan küçük çocuk daha yüksek sesle ağlamaya devam etti. Anne!
Büyük çocuklardan birisi çocuğun konuşmasını taklit etti.
Anne, annem nerede?
Annen öldü, bu yüzden yetimhanedesin aptal.
Bir diğer büyük çocuk da kıkır kıkır gülerek
''Ennen öldü, ennen öldü, ennen artık yaşamıyor.'' dedi.
Daha sonra hepsi yavaş yavaş yaklaşan ayak seslerini duydu. Küçük çocuğun hıçkırıklar içindeki ağlama sesleri haricinde odadan çıt çıkmıyordu.
''Anne, annem nerede?''
Kısa boylu yaşlı rahibe odaya girdi ve yatağa doğru yürüdü. Gideceği yeri çok iyi bildiği belli oluyordu. Karanlıkta dahi rahatça ilerliyordu. Küçük çocuğu kucağına aldı, salladı, pışpışladı ve yanağını öptü.
''Sadece kötü bir rüya gördüm. Ben buradayım çocuğum. Bir şey yok. Sadece bir kabustu.''
Onun varlığı her zaman çocuğu sakinleştiriyordu ve dolayısıyla çocuk sonunda sessizleşti. Çocuk yaşına göre iriydi ama rahibe de yaşlı olmasına rağmen güçlüydü. Kadın yıllar boyunca burada çökmesine neden olacak çok şeyler yaşamış olsa da çökmemişti. Çocuğu küçük karyolaya uzattı. Bu karyolalardan odada 26 tane vardı. Oysa oda onların ancak yarısını alacak şekilde yapılmıştı. Rahibe çocukların ortak kullandıkları 2 tuvalete karyolaların üzerine basarak gidebildiğini biliyordu. İşte karyolalar birbirine bu kadar yakındı. Fakat çocukların birer yatağa başlarını koyabilecekleri bir yuvaları vardı. Karınlarına da azıcık yemek girmişti. Bu çocuklar için önemli olan tek şey de buydu. Muhtemelen daha fazlasını da hiç aramayacaklardı.
Rahibe yorgun argın odasına dönerken 52 kulaklı onun ağır adımlarını dinliyordu.
Odasının kapısının kapatıldığını duyunca yaşı büyük bir çocuk,
''Senin baban da öldü. İçki içe içe cehennemi boyladı. Kendi gözlerimle gördüm dedi.
Diğer çocuk tekrar haykırmaya, annen öldü demeye başladı. Ancak bu sefer daha kısık bir sesle konuşuyordu. İyi bir kadın olmasına rağmen rahibenin de sabrının sınırı vardı.
Küçük çocuk bu sefer ağlamadı, vücudu titremeye başladı. Çocuklar onunla alay edince bazen böyle oluyordu. Bir saat sonra haykırışlar ve sözlü sataşmalar durdu. Tüm çocuklar uykuya dalmıştı. Ancak içlerinden biri ayaktaydı. Yatağından aşağı indi, yere yattı ve rahibenin kullandığı kısımdaki siyah beyaz televizyonda gördüğü askerler gibi karnının üzerinde ilerlemeye başladı. Rahibe çocuğun bazen o tarafa geçmesine izin veriyor, ona bir bardak taze portakal suyu ve bolca yağ ve reçel sürülen bir dilim ekmek sunuyordu. Çocuk bir yatağa vardı, kalçasının üzerine oturdu, arkasına döndü ve çocuğun üstüne atladı. Elleriyle çocuğun boğazını sıktı, kendisinden çok daha büyük olan çocuğun yüzüne yumruk attı. Yatak örtülerine kan sıçradı. Kanın kendi koluna da sıçradığını hissetti. Ter kokusu burnuna geliyor, çocuğun korkusunu seziyordu. İleride birçok kez hissedebileceği duyguyu ilk kez hissediyordu. Bir tane daha yumruk attı ve yumruğunun yumuşak tene değdiğini hissetti. Daha sonra gözüne sert bir şey geldi. Ağır bir darbe almıştı. Yüzünün hemen şiştiğini fark etti. Karnına karşısındaki çocuğun diz kapağı geldi, acı hissetmişti. Nefesi kesilmişti ama halen direniyordu. Ellerini, ayaklarını ve hatta başını kullanarak çocuğa vurdu. Başıyla altındaki çocuğun göğüs kafesine vurmuştu. Yüzüne kanın biriktiğini hissetti. Dudaklarına değen ıslak sıvıyı tattı. Tuzlu ve yoğun bir şeydi ve midesini bulandırmıştı ama direnmeye devam ediyordu. "Anne!" diye haykıran kendi sesini işitti. Kolları ve bacakları piston gibi çalışıyordu. Sarf ettiği çaba göğsünü sıkıştırıyordu, ciğerleri sertleşmiş gibiydi. "Annem!" derken soluk soluğaydı. Eller ona saldırıyor, tırnaklarıyla sırtını tırmalıyordu. Birileri kulağına bağırıyordu. Ancak şelalenin diğer tarafındalarmış gibi onları duymuyordu. Etek kemiğe kıkırdağa vuruyordu, tırnaklar saldırmaya devam ediyordu. Ağzına kan geldi, deniz suyunu tadar gibi oldu. Annem ölmedi.
Bir diziyle çocuğun bacak arasına darbe indirdi. Buna benzer bir şey ona birçok kez yapılmıştı. Büyük çocuk inliyordu ve aniden bayılmıştı.
Bağıracak kadar nefes almayı başardı. Annem ölmedi.
Daha sonra elleriyle çocuğu sıkıca sarstı ve serbest bıraktı. Eski bir çitteki kıvrılmış paslı bir demir gibi nihayet tahtadan ayrıldı ve yere düştü. Nefes nefeseydi. Vücudundan kanlar akıyordu ama ağlamıyordu. O günden sonra da bir daha ağlamadı. 18. Bölüm. Şov yatakta doğruldu. Burnuna ter kokusu geliyordu. Ağzına değince tadını da aldı. Ayağa kalktı. Otel odasının penceresini açtı ve serin Edinburgh havasının 6 yaşındaki bir çocuğun korkusunu alıp götürmesini sağladı. Balmoral'deki odası dükkanlar, barlar ve restoranlarla dolu işlek bir yer olan Princess Sokağı'na bakıyordu. Sağ tarafında yüksek bir tepede olan heybetli Edinburgh Kalesi'nin ucu görünüyordu. Malahide Kalesi bu kalenin yanında nokta gibi kalırdı. Şehrin diğer ucunda bulunan Holyrood House Sarayı İngiliz kraliyet ailesinin yazlık olarak kullandığı resmi konutuydu. Şov resmi bir konuta sahip olmanın güzel bir şey olabileceğini düşünüyordu. Kısık bir sesle "Anne!" dedi. Neredeyse bir yıldır o kabusun acısını tatmamıştı. Sonsuza kadar bu acının yok olduğunu düşünmüştü. Ancak hayatında birçok kez olduğu gibi yanılgıya düşmüştü. Yaşlı rahibenin büyük çaba göstermesine rağmen o gecenin sabahında yetimhaneden atılmıştı. Küçük Şov 12 yaşındaki iri çocuğun bedeninde ağır yaralar bırakmıştı. Bazı kişiler polisi aramayı istemişti. Ancak 6 yaşındaki bir çocuğu kim bir suçtan dolayı sorumlu tutabilirdi ki? Şov kasten adam yaralama, suiniyet gibi terimleri duymuştu. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ancak diğer çocuğu öldürmek istediğini biliyordu. Çocuğu öldürecek, kendisi kadar acı hissetmesini sağlayacaktı. En sonunda anne sözcüğünü dahi doğru düzgün telaffuz edemeyen bir çocuğun suçlu bulunamayacağına karar verilmişti. Şov'un bu sözcüğü doğru söyleyememesinin sebebi hiçbir zaman bir anneye sahip olamamış olmasıydı. Rahibe Elena Nancy Agnes'ın adı gerçekten de çok güzeldi. Çocukların hepsi ona Rahibe Anna diyordu. Ancak Shaw ona ana diyordu. O Rahibe Shaw için bir anneye en yakın varlıktı. Daha sonra onun gibi birini de bulamamıştı. Bir Shaw olduğundan dolayı kendisine A Shaw demişti. Bu adın kökeni o yetimhaneydi. Shaw'un karşısında uyuyan çocuğun yatağının başındaki duvara boyayla A harfi yazılıydı. Bu alfabe treninin başlangıcı ya da rastgele yazılan bir şey değildi. Bir zamanla bir kelimenin harflerinden birini oluşturuyordu. Zamanla M, E ve N harfleri silinmişti. Sürekli meşgul olan rahibe Elena Nancy Agnes da yazı yenileme fırsatı bulamamış, M'ni tekrar yazıp Amen yazısını tamamlayamamıştı. Shaw bu durumdan rahatsız olmamıştı. A'nın dik çizgilerinin yuvarlak halinin annesinin yuvarlak yüzüne benzediğini düşünürdü. İki çizgiyi birbirine bağlayan çizginin de oğlunu gördüğü için mutlu olan annesinin gülüşüne benzetirdi. Annesi onun için geri gelmişti. Birlikte oralardan ayrılabilirlerdi, hemen çıkıp gidebilirlerdi. A, Shaw'un arkadaşıydı. Ona bir sürü güzel olasılığı anımsatıyordu. Ancak doğan güneş her şeyi alıp götürüyordu. O zamandan itibaren gündüzlerden çok geceleri sever olmuştu. Shaw artık geceye aitti. Yıllar rahibe Elena Nancy Agnes'ların bulunmadığı yetimhanelerde hızlıca geçmişti. Ardı ardına değiştirdiği yetimhanelerde tutunamamıştı. Ardından koruyucu ailelerin yanına ve teknik anlamda suçlu olmayan ancak sorun çıkaracağından dolayı istenmeyen çocukların barındırıldığı tesislerde kalmıştı. Çocuk Shaw 18'ine gelip erkek Shaw olana kadar günler böyle geçmişti. Artık net bir şekilde anne diyebiliyordu ama bunun artık bir önemi yoktu. Pencereyi kapattı ve yatağa oturdu. Dublin'den gelirken bindiği yüksek hızlı feribotla bir adam onunla irtibata geçmişti. Birlikte feribotun arka tarafındaki üstü açık alana geçmişlerdi. Rüzgar ve motor sesleriyle gizlenen konuşmaları sırasında adam Shaw'a bilmesi gereken şeylerin ilk kısmını anlatmıştı. Adam Shaw'un yanından ayrılırken geriye bakmıştı. Yüzündeki ifade çok netti. Hayatta kalmayı başarırsan mucize yaratmış olursun. Shaw Londra'dan Galler'e gelirken bindiği ekspres trende yanındaki diğer yolcularla konuşmak zorunda kalmamak için deniz manzarasına ve Cambrian dağlarına bakmıştı. Onun dünyası ile ilgili normal hiçbir şey yoktu. Yaşamının dışında kalan herhangi bir şeyle ilişki kurmanın imkansıza yakın olduğunu düşünmüştü. Ancak Anna farklıydı. İnsanlığın geri kalanı ile kuracağı ilk ve tek bağ oydu. İskoçya'ya giden yataklı trende kaldığı kompartmanda bu sefer bir kadın tarafından ziyaret edilmişti. Kadın gençti ama yaşlı görünüyordu. Fiziki anlamda çekiciydi ama ruhu kaybolmuştu, boş bir sandal gibiydi. Frank gibi insanlar içine istedikleri şeyleri doldurabilmek için ruhunu sökmüştü. Monoton bir şekilde Shaw'a bilmesi gereken şeylerin ikinci kısmını anlattı. Hiçbir şey yazılı olarak iletilmiyordu. Bu yüzden her detayı ezberlemesi gerekiyordu. Tek bir hata yaparsa canından olurdu. Her şey bu kadar basitti. Ayağa kalktı, üstünü giyindi ve bir kez daha Anna'nın ona yazdığı yazıya baktı. Gerçek aşk güven ister. Anna uyuyor olmalıydı. Ama Shaw yine de telefon açtı. Telefon şaşırtıcı bir şekilde ikinci çalışında açıldı. Anna, senin sesini duymayı umut ediyordum dedi ve sesi biraz daha açıldı. Yolculuk nasıldı? Yazdığın şeyi okudum. Ama hiçbir şey söylemedi. Shaw sertçe yutkundu. Sana güvenmek istiyorum, sana güveniyorum. Sana işimi anlattım. Bunun benim için ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun? Evet ama belli ki bana anlatamayacağın şeyler var. Shaw var diyerek bu sözleri kabul etti. Yani biz evlendikten sonra hiçbir şey söylemeden gidecek, hiçbir şey söylemeden dönecek misin? Sana söylediğim gibi emekli oluyorum, şimdilik masa başı işi yapıyorum.
Uçağın üst bölmesinden düşen çantayı hikayelerini anlatarak zekamı hafife alma. Hem masa başı işi yapan insanlar bir tura katılmadan kaleleri gezmez ya da İrlanda'dan İskoçya'ya gitmek için feribotla gidip vakit harcamaz. Birileriyle buluşmak için mi böyle şeyler yaptın?
Kelimeler şovun canını acıtmıştı. Beni takip mi ettin?
Tabii ki. Seninle evlenmeyi planlıyorum ve seni takip etmek bir yana, böyle bir şeyi yapmayı düşünmekten dahi nefret ediyorum.
Anna'nın sesi titriyordu. Şov ufak bir ağlama sesi duydu. Telefon hattını aşıp ona ulaşmayı, sarılmayı ve her şeyin güzel olacağını söylemeyi istiyordu. Fakat ona yeterince yalan söylemişti. Kendi sesini işitiyordu.
Anna, vazgeçebilirsin. Evet dedin ama halen hayır diyebilecek durumdasın. Bunu anlayışla karşılarım.
Anna'nın ses tonu sertleşmişti. Anlayışla karşılamanı falan istemiyorum. Böyle bir şeyi anlayışla karşılayamazsın. Vazgeçecek kişi sen olsaydın ben de böyle bir şey yapamaz, bu durumu anlayışla karşılayamazdım.
Seni seviyorum. Bir çıkar yol bulacağım. Söz.
Şov Anna'nın ağladığını duyar gibi oldu. Suçluluk duygusu artmıştı. Anna, peki bu çıkar yolu nasıl bulacaksın? Galiba onu da anlatamayacaksın dedi.
Maalesef anlatamam.
İskoçya'dan sonra nereye gideceksin?
Heidelberg.
Annemle babam oraya bir saat kadar yakın bir yerde yaşıyor. Karlsruhe kentinin yakınında Wiesbach adında küçük bir köydeler. Bir kitapçıları var. Wiesbach'taki tek kitapçıdır. Onları ziyaret et. Adları Wolfgang ve Natasha. Çok iyi insanlardır, naziklerdir. Onlarla daha önceden tanışmanı isterdim ama hep meşguldün.
Şov aslında her daim meşgul olmadığını biliyordu ancak içi korku doluydu. Yanımda sen olmadan onlarla görüşmemi mi istiyorsun?
Evet, benimle evlenmek için babamın rızasını al. Evet derse evleniriz. Tabii eğer halen istiyorsan.
Bu istek Şov'u şaşırtmıştı. Anna
onu telaşa getiriyordu. Uğraşmaya değer olduğunu düşünüyorsan gidersin. Uğrayacağını onlara söylerim. Gitmezsen cevabımı almış olurum.
Telefon kapanmıştı. Şov yavaşça telefonu yere indirdi. Masanın üstünde duran tekrar tekrar Anna Fischer adını yazdığı kurutma kağıdına baktı. İnce yüzeye harfleri bastırarak yazmıştı. Kağıdı kopardı. Balmoral'den ayrıldı ve Princess sokağında yürüdü. Kapalı dükkanların önünden geçti. İki saat sonra güneş doğmaya başlarken dahi tarihi İskoç başkentinde dolanıyordu. Güneş ışıkları eski taş köprüleri aydınlatıyor, Şov'un kabuslarında gördüğüne benzer karanlık gölgeler oluşturuyordu. Şov o güne kadar sayısız kabus görmüştü. Wiesbach'taki kitapçıya uğrayıp Anna'nın ailesini ziyaret edecekti. Kızları ile evlenmek için onlardan izin alacaktı. Evet, bunların hepsini yapacaktı. Tabii hayatta kalırsa. Dünyadaki belki de son birkaç saati için hazırlık yapmak üzere Balmoral'e doğru yürürken yarı karanlık gökyüzüne ''Annem nerede?'' dedi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 108.